Türkmer Türk Dünyası Güncesi programına hoş geldiniz. Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türk Dünyası'na ilişkin sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeleri akademik bir üslupla ele alacağımız bu programın ilk yayınında küresel etkileri halen devam eden koronavirüs salgınının Türk Dünyası ülkelerindeki gelişimini, mevcut veriler ve devletler tarafından alınan tedbirler bağlamında ele alacağız. Mayıs ayı başında merkezimiz tarafından yayınlanan bir rapora dayanan bu yayınımızda Mayıs sonu itibariyle güncel verileri ve alınan tedbirlerdeki dönüşümleri Türkmer Müdürü Doçent Doktor Köksal Şahin ile birlikte sizler için değerlendireceğiz. Hocam Türkmer'in ilk yayınına hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Gerçekten önemli bir an bizim açımızdan, Türkmer kurumu açısından önemli bir an. Burada çok büyük katkısı olan, başta sen olmak üzere, Türkmer bünyesindeki genç akademik arkadaşlara ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki çok güncel bir konu hakkında küçük de olsa bir analiz yaparak bilim dünyasına bu bilginin yaygınlaşmasının kolaylaştığı, olgusal küçülmenin yaşandığı küreselleşme şartlarında bir katkımızın olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.
6 Mayıs 2020 tarihinde yayınlamıştık raporumuzu. www.turkmer.sakarya.tr adresinden rapora ulaşılabiliyor. Aynı zamanda Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi'ne Facebook, Twitter ve Instagram'da SAU Türkmer kullanıcı adıyla ulaşabiliyorsunuz.
Evet.
Bu yayını SAU Türkmer'in YouTube kanalından izleyebilecek takipçilerimiz. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra sunumumuza geçelim. İlk ele aldığımız ülkemiz Azerbaycan.
Evet.
Azerbaycan yaklaşık 10 milyona yakın nüfusu olan bir ülke. Bizim ilk incelememizde, ilk rakamları tetkik ettiğimiz raporda 6 Mayıs tarihinde toplam vaka sayısı 1894'tü. Bunlardan 1411'i iyileşmiş, 25 kişi ise vefat etmişti.
Evet.
22 evet. Mayıs itibariyle sayının biraz arttığını, hatta katlandığını söylemek mümkün. 3749 yeni vaka var. Bunlardan 2340'ı iyileşmiş ve 44'ü vefat etmiş. Vefat eden hasta sayısında bir dramatik evet. bir artış yok. Onu söylemek mümkün. Evet.
Azerbaycan tabii bu Türk Cumhuriyetleri arasında nüfusu 10 milyon civarında. Ancak şöyle bir avantajı var benim gördüğüm kadarıyla. Genç nüfusa sahip ülkeler bunlar. Ve tedbirleri sonra mı konuşacağız? Şimdi genel ülke profili hakkında mı konuşalım?
Tedbirlerden de kısaca bahsedebiliriz hocam.
Bir analiz yapmamızda fayda var. Tabii şimdi ülkenin aslında bu bizim Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda Onur, kişi başına düşen doktor sayısını, Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine baktığımızda, bu konuyla ilgili diğer çalışma yapan, akademik yayın yapan kuruluşlara ve bilimsel makalelere baktığımızda, aslında başta Azerbaycan olmak üzere birazdan konuşacağımız ülkelerin, özellikle Kazakistan'ın altyapısı fena değil. Yani en azından hani doktor ve yatak sayısında kötü durumda değiller. Ülkede de genç nüfus fazla olduğu için hastalığa yakalanma ve hastalığı kontrol etme gücü noktasında güçlü ülkeler. Azerbaycan da bunlardan biri. Evet. Senin de dediğin bir de Azerbaycan'ın diğer işte Türkmenistan ve Özbekistan'a göre baktığımızda Avrupa Birliği ile ilişkileri olan bir ülke olması, Avrupa Konseyi ile ilişkileri olan bir ülke olması sebebiyle daha şeffaflık açısından tartışılan bir ülke değil.
Evet. Dünyaya daha entegre bir ülke.
Tabii dünyaya daha entegre bir ülke. Bu açılardan baktığımızda Azerbaycan'ın dışarıdan da destek alarak özellikle Türkiye'deki sağlık bilim kuruluyla bu koronavirüsle ilgili Türkiye'nin çalışmalarıyla da çok yakın bir koordinasyon içine girerek salgını kontrol altına almadı. Başarılı gittiğini ben görüyorum. Bir de şunu çok iyi biliyoruz. Azerbaycan yaklaşık 10 yıldır, 2010'lardan sonra özellikle, Türk sağlık sektörünün çok büyük yatırım yaptığı ülkelerden biri oldu. Ve yine Türkiye'nin Azerbaycanlı, Türkiye'deki birçok tıp fakültesine Azerbaycan'dan birçok genç öğrenci alındı. Birçok hoca Azerbaycan'da, yani bu özel sektör ve kamu sektöründe çok işbirliğimiz olan bir ülke.
Evet.
Ve bu işbirliğini biz bu koronavirüs sürecinde de gösterdik. Sonuç itibariyle hem nüfusun, yani yaşlıların çok olduğu ve tedbirsiz yakalanan ülkelerin, Avrupa ülkelerinin bu süreçte yaşadığı dramatik bir tablo var.
Evet.
Azerbaycan bu tablodan çok uzak. Şu ana kadar da iyi götürüyor gibime geliyor.
Evet. Genel olarak da hocam aldıkları tedbirler bizim aldıklarımıza çok benziyor. Yani toplu
Evet.
yaşamın olduğu lokanta, restoran, spor salonları, kültür merkezleri gibi yerleri hemen kapattı Azerbaycan. Sınırları kapattı, giriş çıkışları kapattı. Bakü merkezinde de, yani başkentlerinde de genel olarak toplu taşımada bir takım saat kısıtlamalarına gittiler. Metroların sefer sayısını azalttılar. Bu gibi önlemlerle Azerbaycan süreci iyi yöneten bir ülke olarak göze çarpıyor diyebiliriz. Evet.
Gözüküyor. Dediğin gibi tedbirleri zaten raporda da sen güzel yazmıştın. Raporun genelinde web sitemizde hala olan ve bu programı izleyenlerin rahatlıkla ulaşabileceği raporumuzda, merkezimizin. Bunları belirtmiştim. Türkiye'dekine çok benziyor. Ama Azerbaycan süreci yürüttü. Ha, bir de şunu söylemek lazım. Bak, onu da ekleyelim. Biliyorsun, siyasal sistem sonuçta bu işlerde kararı alan ve kriz yönetiminde etkin olabilen yapıyı, siyasal sistem kurguluyor ve harekete geçirebiliyor. Azerbaycan'da bazı açılardan eleştirilere açık olmakla birlikte çok partili bir siyasal hayat var. Birçok muhalefet partisi var. Artı Azerbaycan'ı çalışanlar ve Azerbaycan'da iş yapanlar, giden gelenler bilir ki bir de Azerbaycan'da bu siyasi çoğulculuğun, tamam, demokrasi açısından bazı sorunları var, henüz 20 yıllık uygulayan bir ülke, ama bu siyasi çoğulculuğun yanı sıra Azerbaycan'da bir de kamuoyu çoğulculuğu var. Yani dernekler, edebiyat kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
yani
sanat,
toplumsal muhalefette
güçlü. Yani bir sivil toplum var.
Evet.
Biraz da dışa açık, biliyorsun, demin konuştuk. Bu da etkili oluyor. Yani Azerbaycan'da hükümetin bu işte başarılı olması lazım ve hükümet de Türkiye ile işbirliği yaparak, Avrupa ülkeleriyle işbirliği yaparak, senin bahsettiğin tedbirleri iyi uygulayarak şu anda Azerbaycan'da kontrol altına almış gözüküyor. Yani siyasal sistemin yapısı da, az sonra başka bizim soydaş ülkelerimiz, çok sevdiğimiz ülkeleri konuşacağız ama onlardaki tablo hakkında bu tarz analizler yapamayacağız bile.
Evet. Orada bazen verilerin sağlığından dahi şüphe
şüpheye
edilebiliyor.
Düşeceğimiz ülkeler olacak, evet.
Evet. Bir sonraki ülkemiz Kazakistan.
Evet.
Kazakistan'ın nüfusu 18.2 milyon. Bu nüfus verisini vakalarla arasında irtibat kurması için izleyenlerin paylaşıyorum aslında özellikle.
Evet, çok iyi.
Bizim 6 Mayıs'ta ilk bulduğumuz veriler şu şekildeydi. Toplam vaka sayısı 3877, iyileşen hasta sayısı 995, vefat edense 25'ti. 22 Mayıs itibariyle bu sayıya 10 yeni vefatın eklendiğini görüyoruz. 35 vefat var. İyileşen 3885, fakat vaka sayısı da iki katına yakın artmış diyebiliriz. 7597,
evet.
7600 vakaya ulaşmış Kazakistan'da. Kazakistan,
evet.
Hocam aldığı genel tedbirler, Kazakistan Çin'e yakın bir ülke. Bu nedenle ilk etapta Çin'e giden çok fazla vatandaşları vardı. Bu vatandaşları öncelikle ülkelerine çektiler. Daha Şubat ayından itibaren. Daha sonradan da Kazakistan'ın yaptığı tedbir aslında örnek alınabilecek bir tedbir. Yurt dışından gelen vatandaşları için bir kategorizasyona gittiler. 1A, 1B, 1C gibi. Bunlardan 1A kategorisindekiler en riskli ülkelerden gelenler. Çin, İran, Güney Kore ülkesinden gelenler gibi. 1B grubu ülkelerden gelenler, Avrupa ülkelerinden gelenler. 1C'den gelenlerse henüz koronavirüs vakası rastlanmayan ülkelerden gelen vatandaşlarıydı. Bunların her birine ayrı bir tedavi prosedürü geliştirdiler. Yani esnek bir yönetim modeli uygulamış Kazakistan.
Güzel, evet.
Mart ayından itibaren de yine bizde ve Azerbaycan'da görülen tedbirlerin aynısı burada da alınmış. Alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, kültür merkezleri, spor salonları tamamen kapatılmış ve sosyal hayat büyük ölçüde sınırlandırılmış. Alınan tedbirler genel olarak bu şekilde, evet, hocam, Kazakistan'da.
Evet, şimdi Kazakistan'ı da tebrik etmek lazım. Bir de Kazakistan'ın bazı avantajları var Onur. Onu da kullandı. Bunu da şöyle ben yorumladım. Yani şöyle takip ettim ben bu süreçte Kazakistan'ı. Şimdi Kazakistan aslında Türk Cumhuriyetleri içerisinde en geniş coğrafi alana sahip olan ülke. Yani bayağı büyük bir ülke, biliyorsun. Haritadan da zaten kendini belli ediyor. Yani uçsuz bucaksız toprakları çok. Ama nüfusu 18 milyon. Yani çok fazla değil.
Evet.
Yani ülkenin yaklaşık %57'si kentlerde yaşıyor ama kentlerde dahi öyle çok iç içe, çok tıkış tıkış bir hayat buralarda söz konusu değil.
Kendiliğinden bir sosyal mesafe var yani.
Zaten onu çok rahat uygulayabilirler. Birincisi bu. İkincisi, yine yaş ortalaması genç olan ülkelerden biri. Neredeyse bize yakın. Bizim 31, bunların herhalde 29-30 civarında. Şimdi genç insanların olması şu açıdan önemli. Biliyorsun, hastalığın en önemli risk kaynağı kronik hastalığı olup bağışıklığı düşük olanlar. Bir de yaşlı insanlarda çeşitli hastalıklar olduğu için bağışıklığın düşük olması.
Evet.
İşte bu açılardan baktığımızda demin Azerbaycan gibi Kazakistan zaten doğal olarak biraz rahatlıyor. Ve senin de bahsettiğin tedbirleri de böyle bir gecikme olmadan, ciddi bir zafiyet içine düşmeden uyguladılar. Ha, bir de Kazakistan'ın şöyle bir avantajı var. Geçen o bir ay önce, üç hafta önce Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile yaptığımız o COVID-19 toplantısında da ben bahsetmiştim. Belki hatırlarsın. Kazakistan'da şey de çok yüksek. Kişi başına düşen hastane yatağı ortalaması dünya standartlarının çok üstünde. Yani Kazakistan bu açıdan Türk Cumhuriyetleri arasında şanslı ülkelerden biri. Bunda nüfusunda az olması, geçmişte bu alanda iyi yatırım yapılması ve Kazakistan'ın 2000'li yılların başından itibaren eğitim ve sağlık alanında adeta bir sil baştan yapmasının, büyük yatırımlar yapmasının bir katkısı var.
Yani vaka sayısı artsa bile ölümlerin artmaması.
Tabii. Yani müdahale edebilecek şeyleri var bunların. Yani o kırsal alanda dahi ya da o kentlerde, bahsettiğimiz kentlerde dahi hastaneye götürülüp müdahale edilebilecek doktor güçleri var. Bunlar önemli şeyler. İşte Afrika ülkelerine, ne bileyim, bazı Orta Asya ülkelerine biliyorsun test yapacak durumda değiller. Türkiye'nin gönderdiği test cihazlarını, yani tıbbi altyapı alanında çok zayıf ülkeler var.
Evet.
Türk Cumhuriyetleri'nin hiçbiri çok şükür öyle değil. Ama Kazakistan bu açıdan çok iyi. Bak, bir örnekle ben bir kıyaslama yapmak açısından veriyorum. Mesela İran çok büyük, ilk başta sarsıldı, toparlamakta zorlandı, değil mi?
Evet.
Çünkü evet. İran'da hastane yatağı sayısı çok az, nüfusu yüksek,
evet,
yatırım çok yapılmamış. Artı İran'da hemşire, doktor, kişi başına düşen doktor sayısı falan, hemşire vesaire düşük.
Evet.
İran ne yaptı? İran 1980'lerden itibaren devamlı bir kredi içinde oldu ve tüm yatırımını silaha yaptı.
Evet.
Silaha yatırım yaparsanız, sağlık altyapısını boş bırakırsanız, işte gün geldiğinde Allah korusun böyle büyük salgınlarla, tekrar Orta Çağ'daki gibi salgınlarla karşılaşacağı kimsenin aklına gelmez ama önemli sorunlar olduğu takdirde işte gücünüz ulaşmıyor. Şimdi Kazakistan bu açılardan da bölgedeki yıldız ülkelerden biri.
Evet.
Ben tüm bunları yan yana getirdiğimizde, işte doktor sayısının, hekim sayısının fazla olması, yani yanlış hatırlamıyorsam o toplantı olalı bayağı oldu ama 10 bin kişiye göre bu doktor sayısını da söylüyorlar. Kazakistan'ın 50'ye yakın. Yani çoğu ülkenin üstünde. İşte bu avantajlarından dolayı ben Kazakistan'ın bu süreci kontrol altında tutarak iyi bir şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Bir de ülkenin siyasi yapısını biliyorsun. Tam istediğimiz düzeyde demokrasinin bazen tam istediğimiz düzeyde olmaması ülkelerde hızlı karar almayı ve tedbirleri daha güçlü uygulama gücünü veriyor siyasal iktidarlara bu gibi kriz anlarında.
Evet.
Kazakistan'ın böyle de bir şansı var. Henüz 20 yıllık bir
Kazakistan
demokrasi.
15 Mart itibariyle bir olağanüstü hal ilan etmiş. Bu süreci daha etkin yönetebilmek için ve bu olağanüstü hal 11 Mayıs tarihinde kaldırılmış. Yani yaklaşık 2 ay boyunca bütün bu salgın yönetimini olağanüstü halle idare etmişler. Böyle de bir rejimle alakalı da böyle bir yönü var. Onu da belirtmiş olayım yeri gelmişken.
Evet, Kazakistan'la ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Sen de alınan somut tedbirleri zaten söyledin. Böyle gözüküyor yani, iyi götüreceğe benziyor. Evet.
Evet. Bir diğer ele aldığımız raporda da yer verdiğimiz ülke Kırgızistan oldu. Kırgızistan'da 6 Mayıs itibariyle güncel vaka sayısı 769, iyileşen 527, vefat eden ise 8'di. 22 Mayıs'ta vaka sayısı 769'dan 1313'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 929'a, vefat edense sadece 6 kişi artmış. Bu 20-15 günlük diyelim süreçte 8'den 14'e yükselmiş vefat eden hasta sayısı. Kırgızistan daha ziyade bu süreci hocam ekonomik tedbirlerle kotarmış diyebiliriz. Öncelikle fiyat sınırlamaları, devlet tarafından fiyatların kontrol altına alınması, yani hiperenflasyonun engellenmesine yönelik tedbirler almış. İşte gıda maddelerinde, tıbbi malzemelerde. Bunun haricinde hükümet çok sayıda vatandaşların çok sayıda kategoriye ayırarak bunların her birine farklı baremlerde nakdi ve aynı yardımlarda bulunmuş. 1,5-2 aylık süreçte harcadıkları para 2,5 milyon dolar. Sadece nakdi yardım. Bunun haricinde sağlık çalışanlarına ve ağır işlerde çalışan fabrika işçilerine yapılan destekler de yaklaşık 3 milyon dolara yakın bir destek. Yani 5,5-6 milyon dolar bir bütçelerinden pay ayırmışlar sadece 2 aylık süreçte. Kırgızistan aynı zamanda bu tedbirleri finanse edebilmek için IMF, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşların, uluslararası kuruluşların mali desteklerine de başvurmuş ve süreci onlardan aldığı destekle finanse etmeyi planladığı bilgisine ulaşmıştık ilk raporumuzda. Genel çerçeve bu şekilde Kırgızistan'la ilgili.
Evet, ben tabii Kırgızistan'la ilgili de benzer şeyleri söyleyeceğim. Bir kere Kırgızistan başta Türkiye olmak üzere tabii önce en çok Türkiye ile sağlık alanında son yıllarda sıkı bir işbirliğine girmişti. Bu süreçte de bildiğim kadarıyla yine Türkiye ile bir irtibat içerisindeler. Kırgızistan'ın ülke profiline baktığımızda da yine demin söylediğimiz gibi bu virüs, koronavirüs böyle bir salgınla mücadele etmekte bazı avantajları vardı. Yani yine avantajlı ülkelerden biriydi benim gördüğüm kadarıyla. Bunun en büyük avantajı şu, Onur. Biliyorsun biz geçmişte bu ülkeye de gittik, bulunduk. Seninle nasip olmadı, inşallah ileride
İnşallah.
olacak. Ülkede kentleşme çok gelişkin değil. Yine aynı şekilde demin söylediğim gibi ülkede kentleşme oranı benim bildiğim %40'lara yakın. Kırgızların önemli bir kısmı bu sosyal mesafenin daha rahat uygulanabileceği ve virüsün yayılma hızının kesilebileceği alanlarda yaşıyorlar. Artı çok genç bir ülke. Yani çok genç bir ülke. Bunların yaş ortalaması 25'lerde. Türkiye 31, Kazakistan 30 falan demin konuştuk. Şimdi yine virüsün tehdit edebileceği potansiyel düşük ülkelerden biri. Zaten 6,5 milyon nüfusu, 6 milyon 500 bin civarında nüfusu olan küçük bir ülke. Artı Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine baktığında böyle nüfusu ve coğrafyası küçük olmasına rağmen kişi başına düşen doktor sayısı, kişi başına düşen yatak sayısında da yine dünya ortalamasının üstünde 10.000'de 25 ya da 27 diye ben işte o geçen toplantı için notlarımı almıştım.
Evet.
Tüm bunları bir yana bir araya getirdiğimizde zaten şeyde konuştuğumuzda, Kırgızistan'daki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da pek fazla salgının işte kırsalda özellikle gözükmediğini bize anlatıyorlar.
Hmm.
O yüzden bu istatistiklere ben güvenilir buluyorum. Vakanın düşük olduğunu tahmin ediyorum. Bir de şu var. Kırgızistan'ın farklı özellikleri var biliyorsun. Kırgızistan'da çok güçlü bir muhalefet var.
Hmm.
Kırgızistan Türk dünyası ülkelerini bırak, Orta Asya'daki cumhuriyetler arasında Soğuk Savaş sonrasında kurulan Türkistan bölgesindeki, Orta Asya bölgesindeki tüm ülkeleri dikkate alırsan demokratik siyasal hayatı sürdürmeye çalışan çok sayıda muhalefet partisinin olduğu, çok sayıda sivil toplum örgütünün olduğu, hatta geçenlerde yine bir gösteri yaptılar Kırgızistan'da. Bu COVID-19'la ilgili bir takım tedbirleri daha sıkı uygulayın falan diye.
Evet.
Hatta Kırgızistan nasıl bir ülke? 2010 anayasa değişikliğiyle biliyorsun parlamenter sisteme geçti.
Hmm.
2016'daki anayasa değişiklikleriyle başbakanı güçlendirdi. Şu anda ülkede bildiğim kadarıyla ülkede çoğu zaman koalisyon falan kuruluyor. Yani demek istediğim şu, çoğulcu ve demokratik kamuoyu ve sivil toplumun iyi kötü olduğu ülkelerin başında geliyor. Hatta Türkiye'nin biliyorsun bir unvanı var. Dünyada Türkiye ilk defa 1950 yılında demokratik seçim yoluyla siyasal iktidarı değiştiren Müslüman ülke olmuştu.
Evet.
Hatta 2002 yılında da AK Parti'nin kurucularının milli görüş geleneğinden geldiğini görerek dünyadaki birçok eleştirmen ne demişti? Dünyada ilk defa bir siyasal İslamcılık içinden geçen kişiler demokratik seçimlere katılarak demokratik seçimlerle iktidara geldiği ülke Türkiye olmuştu. Yani Türkiye'nin böyle farklı özellikleri vardı. Kırgızistan için de denir ki bu Sovyet sonrası dönemde demokratik yollarla Cumhurbaşkanlığı'nın değiştiği, demokratik yollarla hükümetin değiştiği, tabii birkaç darbe yaşadık ama onun dışında ısrarla sürdürüyorlar, ısrarla parlamenter sistem yapmak istiyorlar ve ısrarla bu yolda devam ediyorlar. İşte bu, böyle bir ülkede bu tedbirler eleştirilebiliyor, bu sayılar gündeme getirilebiliyor ve bu da tabii hükümeti bu konuda işte senin bahsettiğin başta ekonomik tedbirleri ciddi bir şekilde almaya itekleyen başlıca faktör. Ben bu söylediklerimizi bir araya getirince Kırgızistan'ın da bu salgın sürecinden çok ciddi bir hasar görmeyeceğini ve kontrol altına aldığı şekilde tamamlayacağını düşünüyorum.
Evet.
Ama farkındaysan en önemli şansları şey oluyor. Hani tehdit altındaki nüfus kitlesinin zaten düşük olması ve sosyal mesafe şartlarını koruma imkanlarının güçlü olması ve çok güçlü siyasal sistemlerinin hani çok demokratik olmamasının da belki de bir avantajıyla hızlı ve seri tedbirler alabilme güçleri şu ana kadar konuştuğumuz tüm ülkeleri etkilemiş, olumlu yönde etkilemiş gözüküyor.
Evet. Kırgızistan'ın ardından Özbekistan geliyor. Evet. Özbekistan'da 32.9-33 milyona yakın bir nüfusu olan bir ülke. Bizim ilk elde ettiğimiz verilerde toplamda 9 hastanın vefat ettiğini, 1271 hastanın iyileştiğini ve toplam vaka sayısının 2127 olduğunu görüyoruz Mayıs ayının başında. Mayıs sonu itibariyle buna 1000 kadar hasta eklenmiş. Toplam vaka sayısı 3036. İyileşen hasta sayısı 2492. Vefat edense sadece 4 kişi artmış. Toplam 13 kişi vefat etmiş gözüküyor. Özbekistan'ın genel olarak aldığı tedbirlerde bir disiplin teması ön plana çıkıyor. Çok ciddi ve sıkı bir sokağa çıkma kısıtlaması ve bir karantina rejimi uyguladıkları gözüküyor. Araç trafiğinin durdurulmasına varıncaya kadar sokağa çıkanlara da ciddi cezaların uygulandığı bir durum ve bu halen de devam ettiği ni belirtebiliriz Mayıs ayının sonu itibariyle.
Evet. Sert tedbirler var burada.
Evet.
Tabii senin verdiğin bu somut tedbirler. Allah'tan Özbekistan biliyorsun şu anda Şevket neydi? Mirzayev miydi? Tam soyadını hatırlayamayacağım. Yeni devlet başkanıyla birlikte İslam Kerimov'dan sonra yönetime gelen, biliyorsun başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke. Ama enteresan bir başkanlık sistemi var. Neredeyse kuvvetler birliğine dayalı. Yani seçtiğin devlet başkanı yasama ve yargıya da hükmedebiliyor. Bu yönden Allah'tan bu yapı içerisinde bu şimdi yeni başkan olan Kerimov'un yerine gelen devlet başkanıyla kapılarını dış dünyaya açan ve dünyayla entegre olmaya çalışan ve o muhteşem uygarlığı biliyorsun Türk ve İslam medeniyetinin kalbi niteliğindeki birikim içerisinde bu büyük kültürel gücünü dünyayla paylaşmaya karar vermiş. Dışa açık bir politika izliyorlar birkaç yıldır. Ama yine de senin dediğin gibi hala güçlü bir yürütme gücü var ve sert tedbirler alabiliyorlar. Açıkladıkları istatistikler noktasında demin söylediğimiz Azerbaycan ve Kırgızistan gibi hatta Kazakistan gibi bir eleştirel ve bunu teyit edecek güçlü bir sivil toplum ya da siyasal çoğunluk şu anda yok. O yüzden dünyaya biraz açılma hamlesine rağmen Özbekistan'ın bu verilerini ne kadar tam doğru kabul edeceğiz onu bilmiyoruz ama Özbekistan'la ilgili biz en azından kendi analizlerimizi şu şekilde yapabiliriz. Ülkede Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda doktor sayısı yeterli. Aslında çok kalabalık, 33 milyon. Türk Cumhuriyetleri arasında, Türkistan'daki yani Türkiye haricindeki Türk Cumhuriyetleri arasında en kalabalık ülke burası. Ama yine de her 10 bin kişiye 27 doktor gibi dünya ortalamasının üstünde bir doktor gücü var. Bir de ülkenin Sovyetler Birliği döneminden kalan işte ülke genelinde yayılabilen en azından insanlara her kasabada tıbbi imkan sağlayabilecek bir sağlık altyapısı da var. Kentlilik oranı %50. Çünkü çok eskiden beri bir kent kültürü olan bir ülke. Biliyorsun Buhara, Semerkant başta olmak üzere, Hive başta olmak üzere dünyada kent tarihi açısından örnek alınabilecek harika bir ülke burası. Hala insanların %50'si kentlerde yaşıyor. Yine en büyük şans genç insanlardan oluşan bir ülke olması. Burada da yaş ortalamasının 20'lerde olduğunu biliyorum. 20'lerin sonuna doğru olması lazım. Tam şu anda onunki aklımda değil. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, sert ve hızlı aldıkları tedbirlere baktığımızda, Özbekistan'da da ben sürecin yani bir İtalya, bir İran, bir İspanya'daki gibi böyle bir şok dalgası yaratacak bir pozisyon şu an itibariyle gözükmüyor. İnşallah da olmadı ama Özbekistan biliyorsun hem nüfusunun çok olması hem de daha tam dışa açık olmaması sebebiyle yine de ne olup bittiği hakkında tam veri alınamayan bir ülke pozisyonunda. 2019'da en önemli hamlesini yapıp Türk Konseyi'ne üye oldu. Türk Konseyi'ne üye olması ileride bu entegrasyonu özellikle Türkiye üzerinden yapmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Ben Özbekistan'ın da tıpkı Azerbaycan ve az önce Kırgızistan için söylediğimiz gibi çok yakın zamanda Türk sağlık sektörüyle müthiş bir buluşma içine gireceğini ben tahmin ediyorum. Yine birçok Özbek, geçenlerde yine bir medyada okumuştum. Özbekistanlı bazı tıp fakültesi öğrencileri ve doktorların Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine gelmesiyle ilgili altyapı çalışmaları da zaten bildiğim kadar yürütülüyor. Yine TİKA'nın aracılığıyla Türkiye'deki birçok doktor dönüşümlü olarak Demin söylemeyi unuttum ama Kırgızistan'da müthiş işler yaptılar. Kırgızistan'ın ilk mesela kulak sağırlığını ortadan kaldıran ameliyatını geçenlerde yaptılar. Birçok tümörün, iyi huylu tümörün alınması operasyonunu bizim doktorlarımız başlattı.
Evet.
Ve ülkelere büyük umut oldular. Tahmin ediyorum Özbekistan'la da aynı süreç özellikle Türk konseyi üzerinden başlayacak. Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Bir sonraki ülkemiz hocam, Türkmenistan. Türkmenistan'da durum biraz enteresan açıkçası.
Evet.
Türkmenistan'da biz raporu ilk kaleme aldığımız tarihte de şu anda da halen kayıtlara geçirilmiş bir koronavirüs vakası yok. Ülkede bulunan, bu virüs salgınının başladığı dönemde ülke sınırları içinde bulunan Rus vatandaşları, Belarus vatandaşları ve Çin vatandaşları virüs şüphesi nedeniyle sınır dışı ediliyor. Ve tüm sınırlar ikinci bir emre kadar kapatılıyor.
Evet.
Ve ülke içinde bir karantina uygulamasına gidiliyor. Yani bilinen bilgiler bu yönde. Bunun haricinde ne gibi tedbirler alındığı henüz dünya ile paylaşılmış değil. Sadece bir karantina uygulaması olduğu biliniyor. Ve bir güncel veri sayısı da yok. Yani sıfır diyebiliriz burada.
Evet.
Ama tabii bu çeşitli eleştirilere de konu oluyor.
Evet. Şimdi Türkmenistan'la ilgili niye ben güldüm? Gerçekten çok sevdiğim, çok sevimli bir ülke. Sen de biliyorsun bir 2015 ya da 16'da burada bir yaklaşık 10 gün kadar bir üniversitede de bir TİKA projesinde bulundum. Kısa bir süreydi ama çok sevimli ve hala unutamadığımız bir ülke. Türk kültürünü, Oğuz kültürünü özellikle çok güzel yaşatmışlardı bize. Şimdi bu ülkenin de sert bir yönetim tarzı var biliyorsun. Hatta çoğu demokrasi endeksinde totaliter ülke pozisyonunda. Bu açıdan şeffaflık ve bilgi akışında bulunmuyor. Senin söylediğin gibi alınan tedbirler hakkında bile bilgi yok ama bazı Rus yayın organlarına baktığımızda ülkede işte senin söylediğin gibi korona kelimesinin kullanılmasının bile yasaklandığı şeklinde biraz abartılı, biraz da mizahi yayınlarla karşılaşıyoruz. Ama ben Türkmenistan'da ciddi bir bu salgının ciddi bir etkisi olacağını şu sebeplerden dolayı düşünmüyorum. Tedbirleri bilmiyoruz ama neden? Şimdi ülkenin büyük bir kısmı biliyorsun çöl. Karakum deryası. Karakum yani çöle orada derya diyorlar yani deniz gibi olduğu için Karakum deryası. Kentlerde de fazla bir nüfus yok. Yani ülke nüfusu daha yeni 6 milyona falan yaklaştı. %50 civarında tıpkı Özbekistan gibi kentlerde yaşama var. Onun dışında insanlar kırsal alanda yaşıyorlar. Ama en büyük şansları şu. Zaten ülkeye kimse girip çıkamıyordu. Yani bunların hani birçok ülke gibi koronavirüs başladıktan sonra sınırları kapatalım, tedbir alalım gibi Türkmenistan'ın öyle bir hamle yapması gerektirecek bir şey yoktu. Çünkü Türkmenistan giriş çıkışlar son derece sıkıydı. Hatta biliyorsun biz vizesiz girmemiz gerekirken bizden vize alıyorlar. Gitmeden önce kaç 50 tane belge istiyorlar, 20 tane. Yani girmek çok zor ülkeye. Girdikten sonra da zaten normal şartlarda da ülkede dolaşmak çok zor. Hani bir yabancının Kırgızistan'a girse bile işte akşamleyin sokağa belli bir saatten sonra zaten sokağa çıkarmıyor ve sizin gidebileceğiniz yerler kısıtlı. Ben bu sebepten dolayı virüsten önce öyle çok sıkı bir şekilde yabancı ülkelerle Çin'le falan da bir ticareti olmadığı için zaten bu ülkeye virüsün gelme oranı düşüktür. Öyle gözüküyor. Nüfus zaten düşük. Büyük kentleri ve büyük iç içe tıklım tıklım bir sosyal hayatı zaten yok. Artı çok sert bir yani çok güçlü bir yürütme gücü var. Anında sokağa çıkma yasağı falan ilan edebiliyorlar. Bu sebeplerden dolayı ülkede salgının çok fazla etkili olmayacağını düşünüyorum. Bir de her zamanki veriyi kullanırsak genç ülke. Yani Türkmenistan yaş ortalaması 26 olan çok genç bir ülke. yaşlılar ve söylediğimiz gibi hedef kitle pozisyonunda olan nüfus zaten düşük. Umarım bu
yani
çok...
Yani salgın öncesi dönemde de dünyadan belli ölçüde de izole bir
tabii
ülke.
Tabii izole bir ülke. İzole bir ülke.
Nüfusunun genç olması aslında tabii. Kendi kendine o ülkeyi koruyor demek mümkün.
Evet. Ya burada şey sorun oluyor işte Türkmenistan şeyi çözebilir mi? Biz hep böyle olaya sağlık açısından bakıyoruz. Somut tedbirleri söylüyoruz ama siyasete aynı zamanda siyasal ve toplumsal noktaya getiriyoruz ya işte ülkelerin genel profilini.
Evet.
Şimdi buradaki en büyük sorun benim gördüğüm onu çözmesi lazım. Bu ülkede zaten bir iş, yani işsizlik diyelim ya da zoraki işler var. Şimdi insanlara sokağa çıkma yasağı getirdilerse bir sürü kişinin işi kaybolmuş demektir. O insanlara ekonomik olarak devlet ne gibi bir tedbir uyguluyor hiçbir bilgimiz yok.
Evet.
Türkmenistan'ın işte doğalgazdan gelen bir ekonomik gücü var ama onu da halkına bu Gini katsayısı diyorlar ya işte gelirin dağıtımı orada çok kötü durumda. Pek yaygınlaştıramıyor. Oradan bir sıkıntı yaşayabilirler ama hiçbir bilgimiz yok. Ama tabii oradaki dostlarımızdan konuştuğumuz kişiler ya da işte yakın ülkelerden okuduklarımız Rus medyasından okuduklarımıza bakarsan çok kişi şu anda işsiz kalmış ve şey alamıyor. Hani ücretsiz izine çıkarılmış. Türkmenistan'ın öyle bir sorunu var. O konuda bakalım ne yapacaklar. Ben de
yani
merak.
Kırgızistan'ın yapabildiği gibi bir mali program.
Bravo. Duymadık. O öyle bir şey duymadık yani. Ne yaptıklarını da bilmiyoruz. İnşallah bir şeyler yapabilmişlerdir.
Evet. Ele aldığımız son ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Kuzey evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada ülkesi olması bakımından avantajlara da sahip. Bu avantajı da zaten 6 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar geçen süreçte çok iyi kullandı. Vaka sayısını 6 Mayıs'ta 108 olarak görüyoruz. Burada 103 vakanın iyileştiğini, 4 kişinin ise vefat ettiğini gördük. Toplam 326 bin nüfusu olan bir yer. 22 Mayıs'ta bu rakamlar olduğu gibi kalıyor. Hatta 103 olan iyileşen sayısı 104'e çıkıyor ve 22 Mayıs tarihi itibariyle ne yeni bir vaka var ne de yeni bir vefat eden hasta var. Aldıkları tedbirler ve dediğim gibi coğrafi olarak bir ada ülkesi olmasının avantajını kullanarak Kıbrıs
evet.
Gerekli altyapı imkanlarına ne kadar sahip olduğu tartışmalı olsa da tedbirleriyle aslında büyük ölçüde bu salgından kurtulmuş oldu demek mümkün.
Evet, ada ülkesi olmanın avantajı diyelim biz buna. Zaten öbür Güney Kıbrıs'ın istatistiklerine de baktığımızda Onur,
evet.
Orada da pek bir hareketlenme olmadığını aynen bu şekilde görebiliriz. 700'lerde onların da kaldı yani. Şeyin, tabii onların nüfusu daha fazla, 6 katı kadar. Ada ülkeleri bunu daha rahat durdurmayı başardılar.
Bu veba salgınındaki İngiltere gibi olmuş biraz.
Tabii tabii yani evet Avrupa'daki o Avrupa'dan izole İngiltere'nin modern dönem öncesi diyelim pozisyonu gibi oldular. Ben bir de ülkeleri bitirdiysek
evet.
Bir de şöyle bir ekleme yapmak isterim. Tabii Türk Konseyi ya da Türk Keneşi denen 2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla kurulan çok önemli bir uluslararası bir devletler arası bir örgüt var. Yani buna işte bu konuştuğumuz ülkeler en son Özbekistan da dahil olunca Türk Konseyi'nin ülkeleri oldular. Kıbrıs filan tabii gözlemci. Biliyorsun Türk Konseyi en son geçen Şubat ayıydı yanılmıyorsam Bakü'de, Şubat mıydı? Yani kışın diyelim. Bakü'de toplandı. En son toplantı.
Şubat ayında. Evet.
Ve bu Bakü'deki toplantıya Macaristan'da ilk defa bir gözlemci hüviyetinde Macar Başbakanı Orban'dı yanılmıyorsam değil mi? Herhalde o gelmişti. Öyle tahmin ediyorum. Macaristan'da ilk defa katıldı.
Evet.
Geçenlerde Macaristan bir açıklama yaptı biliyorsun. Türk Konseyi, Türk Keneşi'ne bağlı Türk Yatırım Fonu var. Oraya üye olmak istediğini de beyan etti. Özellikle Türk Yatırım Fonu'nda Türkiye'nin de olmasının bu kararlarında da etkili olduğunu söylediler. Şunu demek istiyorum. Yani bu ülkeleri konuştuk.
Evet.
Macaristan da artık yavaş yavaş herhalde bu Türk Konseyi'ne bu üyelik adımlarını devam ettirirse bizim Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak zaten Türkolojinin en büyük Türkologları çıkarmış bu ülkeyi zaten takip ediyoruz elimizden gelince içimizden uzman arkadaşlar. Macaristan'ı da bazen bu istatistikleri alabiliriz.
Evet.
Ben Macaristan'ın da Türk Konseyi'nden hareketle Türk Konseyi ülkelerine bakıyordum. Covid-19'la ilgili ne yaptılar, ne ettiler diye. Macaristan'a da şöyle bir baktım. Macaristan'da da 300 civarında, 3741 civarında şeyi var, hastası var. Ölüm oranı da çok yüksek değildi. Zamanında tedbirlerini iyi almış. Aynı Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'deki benzer şeyler vardı orada da gördüğüm kadarıyla. İşte hafta sonları sokağa çıkma yasağı, okullar, lokantalar, bütün Avrupa ülkeleri gibi. Onlar da bu süreci iyi yürütüyorlar. O zaman ben topa sonra sen toparla. Ben şöyle cümlelerimi tamamlayayım. Ben siyaseten bakıyorum. Daha demokratik, daha çoğulcu olan ve kamuoyuna hesap vermek zorunda olan ve paylaşımcı olan yönetimler daha iyi sonuç alıyor. Bunu özellikle Kazak, Kırgız ve Azerbaycan'da görüyoruz. Ben Türk Cumhuriyetleri açısından baktığımda.
Evet.
Türkiye zaten bu süreçte çok başarılı olan ülkelerden biri oldu. Yani Türkiye'yi ve bu ülkelerin çoğu da Türkiye'deki modeli takip ettiler.
Evet.
Biraz daha otoriter olan ülkelerde ise belki tedbir almak kolay ama halkla paylaşım yapıp ve dünyaya güven verme hastalık noktasında ne yaptığı noktasında zayıf kaldılar. Bunu da Özbekistan ve özellikle Türkmenistan'da hissettik. Ama ülkelerin genç nüfusa sahip olmaları, kentleşme ve büyük kent sayısının az olması özellikle ve
Sosyal temasın kısıtlı olması.
tabii çoğunun da dünyayla çok entegre olmaması, demokrasinin ilerlediği ülkelerde dahi demokrasi tam oturmadığı için karar almanın kolay olması gibi bazı şansları vardı ve
Evet.
bu şanslarından dolayı bu ülkelerin aldıkları tedbirleri hızlı ve seri bir şekilde harekete geçirme şansları da olduğunu gördük. Böyle bir şu an için siyasi, ekonomik ve sağlık açısından, yönetim açısından böyle bir değerlendirme ben yapabilirim. Evet.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Hem ilk yayınımızın açılışını yapmış olduk hem de bu
Evet.
yayını sizinle başlatmış olduk.
Ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Türkmer Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi son zamanlarda birçok ilki gerçekleştirdi. Biliyorsun bugün bazı arkadaşlarla görüştüm. Bana şeyi sormak için aramışlardı. Ömer Seyfettin hikaye kısa öykü yarışması, hikaye yarışması diyelim ona. Bu bir önemli bir başlangıçtı. Artı işte bu Covid-19 raporu önemli bir başlangıçtı. Yapılan dijital uluslararası toplantılar. Türkmer bu konularda son 3-4 aydır gerçekten işleyen ve faydalı işler yapan yani öğrencilere ve akademisyenlere bilgi üretmeye çalışanlara zemin yaratan bir çalışma temposu içine girdi. Bunda birçok hocanın katkısı var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Önemli olan bilimsel bir kuruluşu bilim üreten zeminlerde işler kılmak. Eğer onu yaparsak bir sürü akademisyen, bir sürü araştırmacı zaten o zeminde bir şekilde bir araya gelebiliyor. Bilgi üretmek ve paylaşmak günümüzde kolaylaştı ama çok daha fazla ihtiyaç haline geldi ve kalitesinin artırılması gereken bir alan haline geldi. Umarım Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi daha da bu konuda imkanlara kavuşur ve kalitesini artırır. Bu arada belki sen söyleyeceksin ama ben söyleyeyim. Belki bu yayını ileride bir şekilde artık bilgiye ulaşmak kolay. Birileri izler. Web sayfasında değil mi? Güncel istatistikler Türk
Evet.
dünyasına ilişkin. birçok çalışma, geçmişte yapılmış birçok bilimsel toplantı ve kongrenin metinleri olan yavaş
Bunlar
yavaş
çok
bir
önemli.
bilgi havuzu, Türk dünyasına yönelik bilgi havuzu haline gelmeye başlayan bir platform Sakarya Üniversitesi Türkmer. İnşallah bu YouTube görüşmelerini senin başlattığın bu bir dizi sürecek olan çalışmada çok güzel konuklarla güzel konuları bilimsel bilgi üretiminde bir araya getirdiğiniz bir yer olur.
Evet, inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu yayınlarımız periyodik olarak devam edecek. Bu yayından itibaren bir dahaki yayınımızın temasını ve yayın gününü sizlerle sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Başta da belirttiğim üzere www.turkmen.sakarya.tr web adresimiz. Savi Türkmen kullanıcı adıyla Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bulunuyoruz. Bizleri bu hesaplardan takip edebilir ve Türk dünyasına ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa hocam?
Yok, ben ekleyeceğim hiçbir şey yok. Herkese sana iyi akşamlar diliyorum. Daha sonra dinleyecek olan arkadaşlara da başarılar diliyorum çalışmalarında.
Teşekkür ederiz hocam.
Tamam.
Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
İyi günler.